Ayrım 7. Yırtıcı Kuş Wilbur Smith, sayfa 83. Azim gemisi sadece birkaç yelkeni açarak kıyıya doğru ilerledi. Mürettebat yelkenleri indirip direklerine sarmak için emir bekliyordu. Sir Francis'in bakışları yelkenlerden yakındaki karaya hızla kaydı. İskandilcinin aleti sallayarak burundan atarken şarkı söylercesine tekrarladığı sözleri dinliyordu. Gemi İskandil aletinin üzerinden geçerken halat dikeylemesine gerildi. İskandilci derinliği açıkladı. 20. Bir saat sonra gelgit en yüksek noktasına erişecek. Hal taş tahtadan başını kaldırdı. 3 gün sonra dolunay, gemi seker gibi olacak. Sir Francis hafif bir alayla, "Teşekkür ederim kılavuz," dedi. Hal sadece görevini yapıyordu. Ama gemide almanak ve cetvelleri saatlerce sadece o incelememişti. Sonra Sir Francis yumuşadı. "Direğe çık oğlum, gözlerini dört aç." Hal'in hızla yelkenlere tırmanmasını seyretti. Sonra da dümenciye bakarak usulca, "Bir derece iskele Bay Ned," dedi. "Bir derece iskele kaptan." Ned toprak pipozunun ucunu dişlerinin yardımıyla ağzının bir yanından diğerine kaydırdı. O da boğazın ağzındaki kayaların oluşturduğu beyaz köpükleri görmüştü. Kara artık o kadar yakındı ki girişi koruyan kayalık burunlardaki yüksek ağaçların dallarını tek tek görebiliyorlardı. Sir Francis aynı rota üzerinde devam diye emretti. Azim yüksek kayaların arkasından usul usul geçti. Kaptan bu dar boğazın satın aldığı ya da ele geçirdiği hiçbir haritada belirtilmediğini biliyordu. Yalnızca kıyı kayalık ve tehlikeli bir yer olarak gösterilmişti. Ümit burnundaki masa körfezinden 1000 mil kuzeye kadar demirleyecek pek az güvenli yer vardı. Ama azim gemisi yeşil suların aktığı boğazda ilerlerken karşıda çok geniş, güzel bir göl belirdi. Gölün her tarafını sık ormanlarla kaplı yüksek tepeler çevreliyordu. Hal direğin tepesinde sevinçle "Fil Gölü," dedi. Bu gizli yerlerinden yola çıkalı beri 2 aydan fazla bir zaman geçmişti. Ormanın aşağısındaki kumsaldan Sir Francis'in buraya verdiği adı haklı çıkarmak istiyorlarmış gibi boruya benzeyen bir ses yükseldi. Hal kıyıdaki dev gibi gri 4 yaratığı seçerek sevinçle güldü. Filler omuz omuza duruyorlardı. Bir sıra halinde gemiye doğru dönmüşler, kulaklarını iyice açıp hortumlarını dümdüz yukarı kaldırmışlardı. Hortumların ucundaki burun delikleri onlara doğru gelen acayip şeyin kokusunu almaya çalışırken titreşiyordu. Erkek fil uzun sarı dişlerini kaldırarak başını salladı. O arada yırtık maestra sereni açılırken çıkan gürültüyü andıran bir ses duyuldu. Hayvan tekrar boru gibi bir sesle bağırdı. Geminin burnunda duran aboli elini havaya kaldırarak bu selama karşılık verdi. Sonra da sadece Hal'in anladığı dilde, "Seni görüyorum ihtiyar bilge," dedi. "Huzur içinde git, çünkü ben senin totemindenim, sana zarar vermeyi düşünmüyorum." Zencinin sesini duyan filler suyun kıyısından gerilediler. Sonra aynı anda döndüler ve hantalca koşarak ormana doğru gittiler. Aboli'nin sözlerini duyan Hal güldü ve güçleriyle ormanı sarsan dev hayvanların uzaklaşmalarını seyretti. Sonra da dikkatini yine sığ yerlere ve kum tepeciklerine verdi. Kıç güvertesindeki babasına seslenerek ona durumu bildiriyordu. Azim kıvrılarak uzanan boğaz sularında ilerleyerek geniş yeşil bir gölcüye erişti. Son yelkeni de indirilip direğine sarıldı. Demir şıpırdayarak suya daldı. Azim usulca dönüp burnunu zincire sürdü. Gemi kıyıdan ancak 50 metre kadar uzaktaydı. Göldeki küçük bir ada onu gözlerden gizliyordu. Bu nedenle oradan geçen bir geminin boğazın derinliklerine doğru bakarak azimi görmesi imkansızdı. Sir Francis daha demir atılırken emirler vermeye başlamıştı. "Marangoz, filikaların parçalarını birleştir ve denize inmelerini sağla." Daha öğle olmadan ilk filika güverteden suya indirildi. 10 tayfa kirli torbalarıyla tekneye doldular. Koca Daniel gürekçilerin yönetimini ele aldı. Filika gölü aştı, tayfalar boğazın iki yanındaki dik kayaların dibine indiler. Sir Francis teleskopla onların fillerin açtığı dik patikadan durağa tırmanmalarını seyretti. Orada bir nöbetçi bulunacak ve yabancı herhangi bir yelkenli yaklaştığı takdirde kaptana haber verecekti. Sir Francis Hale, "Yarın ağır topları boğazın girişine götüreceğiz," dedi. "Boğazı kontrol altına almak için onları taştan yapılara yerleştireceğiz. Şimdi buraya erişmemizi taze balık yiyerek kutlayacağız. oltaları ve misinaları çıkarın. Aboli ve 4 tayfayla diğer Filika'ya bin. Kumsalı kazarak birkaç yengeç çıkar. Bana geminin kuzinesi için bol balık getir. Filika kürek çekilerek boğaza doğru giderken hal burunda durmuş denize bakıyordu. Su o kadar berraktı ki dibi görünüyordu. Gölde balık kaynıyordu. Tekne ilerlerken balık sürüleri kaçışıyorlardı. Balıkların çoğu delikanlının kolu boyundaydı. Bazıları ise 1 metre kadar. Boğazın en derin yerine demir attıkları zaman hal yandan oltayı uzattı. Oltanın üzerindeki çengellere kumsaldan kazıp deliklerinden çıkardıkları yengeçlerin etlerini yem olarak takmışlardı. Olta daha denizin dibine erişmeden balıklar yemleri öyle hızla yuttular ki hal daha oltayı kontrol edemeden misina parmaklarını yaktı. Delikanlı gövdesini arkaya doğru vererek oltayı yukarı çekti. Gövdesi saf gümüş gibi ışıldayan balığı küpeştenen aşırarak içeri attı. Balık çırpınarak kuyruğunu güverteye vururken delikanlı kancayı hayvanın lastik gibi dudaklarından çekip çıkarmaya çalıştı. Aboli heyecanla bağırarak kendi oltasını çekti. O daha balığı yandan tekneye almadan diğer bütün tayfalar çırpınan ağır balıkları gülerek yukarı çekmeye çalıştılar. Bir saat içerisinde Filika'yı dizlerine kadar gelen ölü balıklar doldurmuştu. Gemiciler de bellerine kadar pislik ve pula bulanmışlardı. Tayfaların halattan nasır tutmuş sert elleri bile misina yaktığı ve sivri yüzgeçler avuçlarına battığı için kanıyordu. Yaşayan gümüşün oluşturduğu ters akan çağlayanı yandan yukarı almak artık eğlence olmaktan çıkmış bir göreve dönüşmüştü. Güneş batmadan hemen önce hal işini kesti. Kürek çekerek demirli kalyona doğru gittiler. Tekneye 100 metre kala delikanlı içinden gelen sese uyarak kıçta ayağa kalktı ve balık kanı bulaşmış pis kokulu giysilerini çıkardı. Filika oturağında anadan doğma çıplak durarak Aboli'ye seslendi. ''Tekneyi gemiye yanaştır ve balıkları boşalt. Ben buradan yüzerek geleceğim.'' 2 aydan daha uzun bir süreden beri hiç yıkanmamıştı. Yani göle son defa demir atıldığından bu yana. Berrak serin suları cildinde hissetmeyi çok istiyordu. Kaslarını gererek suya daldı. Kalyonun küpeştesindeki tayfalar açık saçık sözlerle onu teşvik ettiler. Sir Francis bile duraklayarak oğluna hoşgörüyle baktı. Ned Tyler, ''Bırak yüzsün kaptan'' dedi. ''O hala kaygısız bir çocuk. Ama o kadar iri yarı ve uzun boylu ki bazen onun çocuk olduğunu unutuyoruz.'' Ned uzun yıllardan beri Sir Francis'in yanındaydı. Onun için de böyle sendi bendi konuşması hoş görülebilirdi. ''Güverde korda düşüncesiz bir çocuğa yer yok. Bu erkek işi. En genç omuzların üzerinde bile sağlam bir kafa olması gerekiyor. Yoksa o boş kafaya bir Hollanda ilmeği geçebilir.'' Ama kaptan oğlu çıplak esnek vücuduyla bir yunus gibi çeviklikle suda süzülürken onu azarlamadı. Katinka yukarıdan güverteden gelen gürültüyü duyarak okuduğu kitaptan başını kaldırdı. François Rabelais'in Gargantua ve Pantagruel adlı eserini okuyordu. Paris'te özel olarak basılan kitapta elle boyanmış ve gerçek gibi duran ayrıntılı erotik resimler vardı. Bu kitabı alelacele evlenmesinden önce Amsterdam'da tanıdığı bir genç yollamıştı. Adam Katinka'yı çok yakından, çok iyi tanıdığı için onun zevklerini biliyordu. Genç kadın Lomboz'dan dışarı bir göz atınca birdenbire ilgisi arttı. Kitabı atarak daha iyi görebilmek için ayağa kalktı. Zelda, ''Lieveling kocanız'' diye onu uyardı. Katinka kocamın canı cehenneme diyerek kıştaki galeriye çıktı. Batmakta olan güneşin eğik gelen ışınlarından korunmak için elini yüzüne götürdü. Hemen dikkatini çeken genç İngiliz küçük bir teknenin kıçında duruyordu. Gölün durgun sularının hemen ötesindeydi. Katinka bakarken delikanlı kirli ve yırtık pırtık giysilerini çıkardı, çırılçıplak kaldı. Ama utandığı yoktu. Sonra küpeşte de zarif bir rahatlıkla durdu. Katinka genç bir kızken babasıyla İtalya'ya gitmişti. Orada babası ortakları olan İtalyan tüccarlarla konuşmaya gittiği zaman Katinka da Zelda'ya para vererek dadısının onu Michelangelo'nun heykellerinden oluşan koleksiyonu görmeye götürmesini sağlamıştı. Kız o sıcak öğleden sonrasının aşağı yukarı 1 saatini David heykelinin karşısında geçirmişti. Heykelin güzelliği içinde bir duygu kasırgasının kopmasına neden olmuştu. Katinka hayatında ilk defa çıplak bir erkek heykeli görüyordu. Bu onun bütün yaşamını değiştirmişti. Katinka şimdi David'in bir heykeline daha bakıyordu. Ama bu seferki soğuk mermerden yapılmamıştı. Tabii delikanlıyı kameradaki ilk karşılaşmalarından sonra sık sık görmüştü. Çocuk kalbi fazla sevgi dolu bir köpek yavrusu gibi peşini bırakmıyordu. Katinka kamerasından çıkar çıkmaz sanki bir mucize oluyor ve delikanlı beliriveriyordu. Genç kadına uzaktan özlemle bakıyordu. Hal'in o apaçık tutkusu Katinka'yı birazcık eğlendiriyordu. Çünkü 14 ile 80 yaş arasındaki erkeklerden bu ilgiyi görmeye alışmıştı. Bu güzel çocuk bol ve kirli kılığıyla bir bakıştan daha fazlasını hak etmiyordu. O ilk şiddetli karşılaşmalarından sonra Hal'in pis kokusu odadan çıkmamıştı. Bu o kadar keskindi ki Katinka Zelda'ya kokuyu gidermek için içeri parfüm sıkmasını emretmişti. Ama genç kadın acı deneyimleri sonucu bütün denizcilerin pis pis koktuklarını öğrenmişti. Çünkü gemilerde ancak içme suyu bulunuyordu, o da yeteri kadar değil. Çocuk şimdi o pis kokulu giysilerini atınca olağanüstü güzel bir yaratığa dönüşmüştü. Hal'in yüzü ve kolları güneşte bronzlaşmıştı. Ama gövdesi ve bacakları bembeyazdı. Ufka yaklaşmış olan güneş vücudunun kıvrımlarını ve açılarını yaldızlıyordu. Siyah saçları sırtına düşüyor, güneşten yanmış yüzünde dişleri bembeyaz duruyordu. Kahkahası çok ahenkli ve sevinç doluydu. Katinka da bu yüzden gülümsedi. Sonra çocuğun vücudunun alt tarafına bakınca ağzı açık kaldı. Menekşe gözlerini kısarak hesaplar yapmaya başladı. Hal'in yüzünün tatlı hatları insanı aldatıyordu. Onun artık bir çocuk olmadığı belliydi. Dümdüz karnının altındaki çıkıntılar rüzgarın şekillendirdiği kum tepeciklerine benziyordu. Hal göle daldığı zaman Katinka berrak suda onun her hareketini izleyebildi. Delikanlı gülerek yüzeye çıktı ve başını sallayarak yüzüne düşen ıslak saçlarını geriye attı. Uçuşan damlacıklar bir meleğin başının etrafını çevreleyen kutsal bir ışık halesi gibi parıldadı. Hal kadının kıçın yukarısında durduğu yere doğru geldi. Suda olağan dışı zarif ve uyumlu hareketlerle yüzüyordu. Katinka delikanlının arkasında branda bezinden yırtık giysileri olduğu zaman bunu fark etmemişti. Hal hemen hemen kadının durduğu yerin altından geçti ama başını kaldırıp ona bakmadı. Katinka'nın kendisini incelediğinin farkında değildi. Genç kadın Hal'in bel kemiğinin çıkıntılarını ve iki yandaki kabarık kasları görebiliyordu. Katinka Hal'i izleyebilmek için eğildi ama delikanlı kıçı dolaşarak gözden kayboldu. Canı sıkılan genç kadın dudaklarını sarkıttı, kitabını almaya gitti. Ama resimler o eski çekiciliklerini kaybetmişti. Gerçek et ve ışıltılı cildin yanında sönük kalıyorlardı. Katinka açık kitap kucağında öylece oturdu ve o genç vücudu hayal etti. Hal'in bakir olduğunu sezmişti. Onun bakirliğe özgü o bal kadar tatlı kokusunu duyuyordu sanki. Genç kadını çekiyordu bu koku. Fazla olgunlaşmış bir meyvenin eşek arısını çekmesi gibi. Yaşamında ilk kez cinsel bakımından masum biriyle ilişki kuracaktı. Bu düşünce onun doğal güzelliğine yeni bir çeşni kattı. Katinka'nın erotik hayallerini uzun süren zoraki yoksunluğu da şiddetlendiriyordu. Genç kadın arkasına yaslanarak kalçalarını sıktı ve oturduğu sandalyede öne arkaya sallanmaya başladı. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Hal ondan sonraki üç geceyi burnun dibindeki kumsalda kamp yaparak geçirdi. Babası ona topu kıyıya taşıma görevini vermişti. Topa taşlardan bir yuva da yapacaktı. Top göle uzanan dar boğaza doğru çevrilecekti. Tabii Sir Francis oğlunun seçtiği yeri onaylamak için Filika ile oraya gitmişti. Ama Hal'in seçimini kusurlu bulması imkansızdı. Top ateşi iki burnun arasından geçmeye kalkan bir düşman gemisini tarayacaktı. Dördüncü gün bu görev tamamlanıp Hal gemiye geri dönerken uzaktan kalyonun tamir işlerinin iyice ilerlemiş olduğunu gördü. Marangozla yardımcıları geminin kıç tarafına bir iskele kurmuşlardı. Top ateşi sırasında parçalanmış olan tahtaların yerlerine yenilerini geçiriyorlardı. Tabii bu onarım konukları çok rahatsız ediyordu. Hollandalı kaptanın fırtınadan parçalanan gabyanın yerine diktiği biçimsiz direk indirilmişti. Bu yüzden kalyonun yelkenleriyle halatları bir direk eksik olduğu için biçimsiz ve hantal görünüyordu. Ama Hal lombar ağzından gemiye tırmandığı zaman Ned Tyler ve adamlarının geminin en ağır yükünü oluşturan egzotik keresteleri yüzerek kıyıya ulaştırmak için göle indirdiklerini gördü. Yedek direk ambarın dibine yerleştirilmişti. Buradaki kapalı bölmede altın paralar ve külçeler duruyordu. Onları ele geçirmek için yükün boşaltılması gerekmişti. Aboli Hal'i karşıladı. Baban seni istiyor. Delikanlı telaşla koştu. Sir Francis hiç giriş yapmadan kıyıdayken derslerini 3 gün ihmal ettin dedi. Evet baba. Hal dersleri isteyerek kaçırmadığını hatırlatmasının bir yararı olmayacağını biliyordu. Ama kendince hiç olmazsa bunun için özür dilemeyeceğim diye karar verdi ve gözlerini babasının bakışlarından kaçırmadı. Bu akşam yemeğinden sonra sana tarikat ilmi halini tekrarlatacağım. 2. öksüz vardiyasından sonra 8'de kamerama gel. Saint Aziz George ve Kutsal Kupa tarikatına girmek için kullanılan soru ve yanıtlar hiçbir zaman yazılmamıştı. Hemen hemen 400 yıl boyunca 200 gizli soru ve cevap bir insandan diğerine sözle aktarılmıştı. Öğretmenler adaylara Tanrı'ya itaati öğretmişlerdi. Ön güvertede Aboli'nin yanında duran Hal yağda kızartılmış sıcak çörekle fırınlanmış taze balığı yutarcasına yedi. Artık odun da taze yiyecek de vardı. Bu nedenle gemide yiyecek bollaşmıştı. Hal yemeğini yerken hiç konuşmadı. Kafasından soru ve yanıtları geçiriyordu. Çünkü babası kararını verirken sert davranacaktı. Ona çok kısa gelen bir süre sonra geminin çanı çaldı. Çan sesinin son yankıları hafiflerken Hal babasının kamerasının kapısına vurdu. Sir Francis masasının başındaydı. Hal yerdeki tahtaların üzerine diz çöktü. Kaptan omzuna konumunu gösteren pelerini almıştı. Göğsünde tarikatın bütün derecelerinden geçmiş bir Notoniye şövalyesinin işareti olan şahane altın mühür ışıldıyordu. Üzerinde şaha kalkmış İngiliz arslanı vardı. Aslan elindeki ucu pençeli gibi olan haçı, kruvapat, havaya kaldırmıştı. Haçın üstünde ana tanrıçanın yıldızları ve hilal biçimi ayı vardı. Aslanın gözleri yakuttan, yıldızlar da pırlantadandı. Sir Francis sağ elinin orta parmağına altından ince bir yüzük takmıştı. Yüzüğün üzerinde kaptan olduğunu belirten bir pusula ve gönder şekilleri oyulmuştu. Onların yukarısındaysa taçlı bir aslan vardı. Küçük yüzük mühür gibi gösterişli değildi, dikkati çekmiyordu. Sir Francis soru ve yanıt törenine Latince konuşarak başladı. Bu dil sayesinde tarikata sadece iyi eğitim görmüş kimseler girebiliyordu. Sir Francis ilk soruyu sordu. Sen kimsin? Francis ve Edwina'nın oğlu Henry Courtney. Burada ne işin var? Buraya Aziz George ve Kutsal Kupa tarikatının bir adayı olarak kendimi tanıtmaya geldim. Nereden geldin? Okyanustan geldim. Çünkü bu başlangıcım, sonum geldiği zaman da kefenim olacak. Hal bu yanıtla tarikatın denize bağlı kökenlerini açıklıyordu. Ondan sonraki 50 soru adayın tarikatın tarihini bilip bilmediğini araştırıyordu. Senden önce kim vardı? İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın fakir şövalyeleri, Templar diye bilinen bu şövalyeleri Aziz George ve Kutsal Kupa tarikatı izlemişti. Templar tarikatı o sırada ortadan kalkmıştı. Sir Francis ondan sonra Hal'e tarikatın tarihçesini özetlettirdi. 1312 yılında Fransa kralı Philip Le Bal, Bordo'da kukla papası 5. Clement'ın da rızasıyla Templar şövalyelerine saldırmış ve onları ortadan kaldırmıştı. Şövalyelerin altın külçeleri ve topraklardan oluşan muhteşem servetine el koymuştu. Şövalyelerin çoğuna işkence yapılmış ve direğe bağlanarak yakılmışlardı. Ancak dostlarının uyardığı Templar denizcileri Fransız limanlarından gizlice kaçarak İngiltere'ye doğru yol almışlardı. Orada Kral 2. Edward'dan kendilerini korumalarını istemişlerdi. Ondan sonra da yeni adlar altında İskoçya ve İngiltere'de merkezler kurmuşlardı. Ama tarikatın temel prensiplerinden vazgeçmemişlerdi. Sir Francis ondan sonra oğluna şövalyelerin birbirlerini tanımalarını sağlayan el sıkışma yöntemini ve gizli parolaları tekrarlattı. Sir Francis oğlunun sağ elini avuçlarının arasına almak için ona doğru eğilirken ''In Arcadia habito'' dedi. ''Ben Arcadia'da yaşıyorum. Hal saygıyla ''Flumen sacrum bene cognasco'' diye yanıt verdi. ''Ben kutsal nehri iyi bilirim.'' İşaret parmağını babasınınkine doladı. Sir Francis ısrarla ''Bu sözlerin anlamını açıkla'' dedi. ''Bu Tanrı ile aramızdaki ahit, birbirimizle olan bir ahit de, Arcadia tapınak, biz de nehiriz.'' 200 sorunun sorulup yanıtlanması sona ermeden geminin çanı 2 defa çaldı. Babası Hal'in zorlukla yerinden kalkmasına izin verdi. Delikanlı küçük kamerasına girdiğinde gaz yağı lambasını bile yakamayacak kadar yorgundu. Hiç soyunmadan kendini ranzasına attı. Kafası iyice yorulduğu için sersemlemişti. Sonra bölmenin ötesinden gelen hafif sesleri duydu. Sanki bir mucize oldu ve bütün yorgunluğu geçti. Doğrulup oturdu. Bütün duyularıyla dikkatini yandaki kameraya vermişti. Lambayı yakamayacaktı. Çünkü çakmak taşına çarpan çeliğin çıkardığı gürültü kaplamanın arkasından duyulabilirdi. Yuvarlanarak ranzadan kalktı. Karanlıkta çıplak ayaklarıyla sessizce bölmeye yaklaştı. Dizüstü çökerek parmaklarını hafifçe tahtaların ek yerinde dolaştırdı. Sonunda oraya sıkıştırdığı tıkacı buldu. Sessizce tıkacı çıkararak gözünü deliğe uydurdu. Sir Francis, Katinga van der Velde ve hizmetçisinin her gün Aboli'nin gözcülüğünde kıyıya çıkarak kumsalda bir saat dolaşmalarına izin veriyordu. Halde o gün kadınlar gemide yoklarken fırsatını bulup bir dakika aşağıya inmiş ve hançerinin ucuyla bölmedeki çatlağı büyütmüştü. Sonra da deliği kapatıp gizlemek için aynı tahtanın bir parçasını yontarak bir tıkaç yapmıştı. Delikanlı şimdi suçluluk duygusunun altında eziliyordu ama kendini tutamıyordu. Yandaki küçük kamerayı rahatça görebiliyordu artık. Tam karşıdaki kaplamaya yüksek bir Venedik aynası takılmıştı. Hal aynadan kameranın görmesi imkansız olan taraflarını bile seyredebiliyordu. Bu küçük kamera daha büyük ve lüks olan kabine bir eklentiydi. Valinin karısı bu giyinme ve dinlenme yerine çekiliyor, banyo yapıyor, mahrem ve özel temizliğiyle ilgileniyordu. Kameranın tam ortasındaki küvet doğu tarzında seramik bir yarım banyoydu. Bele kadar geliyordu. İki yanı dağ manzaraları ve bambu ormanları resimleriyle süslenmişti. Katinka kameranın dibindeki alçak bir taburede oturuyor, hizmetçisi gümüş arkalı fırçalardan biriyle onun saçlarına biçim veriyordu. Katinka'nın saçları beline kadar iniyor, fırçanın her darbesiyle lambanın ışığında pırıldıyordu. Genç kadın sırma işlemeli sert brokardan bir elbise giymişti. Ama hal hayretle Katinka'nın saçlarının o değerli madeni iplikten daha parlak olduğunu düşünüyordu. Genç kadına büyülenmiş gibi bakıyor, beyaz elleriyle yaptığı her hareketi, güzel başını zarifçe sallamasını aklına yerleştirmeye çalışıyordu. Katinka'nın sesi ve hafif kahkahası delikanlının bitkin düşen vücuduna ve kafasına merhem gibi geliyordu. Hizmetçi işini bitirip uzaklaştı. Katinka tabureden ayağa kalkınca Hal'in bütün keyfi kaçtı. Çünkü genç kadının lambayı alarak kameradan çıkacağını sanıyordu. Ama Katinka onun yerine Hal'e doğru geldi. Sonra delikanlının göremeyeceği yana doğru gitti. Ama Hal onu aynadan seyredebiliyordu. Şimdi aralarında sadece bölme vardı. Hal genç kadının hızlı soluklarını duymasından korkuyordu. Katinka Hal'in karşısındaki bölmeye takılı oturaklı iskemlenin kapağını açarken delikanlı aynadan ona bakıyordu. Birdenbire daha Hal ne olduğunu anlayamadan genç kadın eteklerini beline kadar kaldırdı. Hal karanlıkta ranzasında yatıyordu. Ellerini göğsünde birbirine kenetlemiş uyumaya çalışıyordu. Ama Katinka'nın güzelliğinin hayali onun acıyla kıvranmasına neden oluyordu. Vücudu yanıyor, huzursuzca sağa sola dönüyordu. Zor duyulacak bir sesle "Güçlü olacağım" diye fısıldadı ve eklem yerleri çatırdayıncaya kadar yumruklarını sıktı. Kadının hayalini kafasından kovmaya çalıştı. Ama bu görüntü kafasında öfkeli bir arı sürüsü gibi vızıldayarak dolaşıyordu. Delikanlı Katinka'nın kahkahasını duyar gibi oldu. Artık dayanamayacaktı. Suçlu suçlu inleyerek boyun eğdi ve iki elini birden aşağıya doğru kaydırdı. Ambardaki keresteler kaldırıldıktan sonra yedek ana direk güverteye çıkarılabilecekti. Bu iş için hemen hemen tayfaların yarısından yararlanıldı. Dev seren neredeyse kalyonun boyundaydı. Ambarın derinliklerindeki yerinden dikkatle yapılacak bir manevra ile çıkarılması gerekiyordu. Direk boğazdan sürüklendi, sonra karaya çekildi. Orada ormanın oluşturduğu geniş tentenin altındaki açıklıkta manangozlar tezgahlarını kurdular. Serenin fırtınada kırılan direğin yerine takılması için tekneye çıkarılmasına yardımcı olacak çalışmayı yaptılar. Sereni düzeltip biçim verdiler. Sir Francis ancak ambar iyice boşaltıldıktan sonra bütün tayfaları Hollandalı yetkililerin üzerine mahsus en ağır yükleri yerleştirdikleri hazine bölmesinin açılışına tanık olmaları için toplayabildi. VOC en değerli malları bu yöntemle güvenlik altına alırdı. Kasa gibi bölmenin girişine yığılmış olan tonlarca ağırlıkta kereste yığınları en azimli bir hırsızın bile hazineye erişmesini engellerdi. Mürettebat yukarıda ambar ağzının etrafında toplanırken Sir Francis ile porsunlar aşağıya indiler. Her birinin ellerinde birer fener vardı. Kaptan Trico Malen'in Hollandalı valisinin girişteki mühürlerini incelemek için ambarın dibinde diz çöktü. Sir Francis tayfaların endişelerini gidermek için "Mühürleri yerli yerine" diye seslendi. Denizciler sevinçle avaz avaz bağırdılar. Koca Daniel "Menteşeleri kır" diye emretti. Porsun hevesle bu işe başladı. Tahtalar parçalandı, pirinç vidalar yerlerinden sökülürken gıcırtıya benzeyen sesler çıktı. Kasa bölmesinin duvarları bakır levhalarla kaplanmıştı. Ama koca Daniel'ın demir çubuğu madeni yardı. Bölmedekiler ortaya çıkınca mürettebat sevinçle mırıldandılar. Paralar kalın 15 çuvala doldurulup ağızları dikilmişti. Daniel onları sürükleyerek çıkardı ve yukarı çekilmeleri için ambar yük ağına yığdı. Ondan sonra altın külçeleri yukarı çıkarıldı. Altınlar onar onar kaba keresteden rendelenmemiş tahtalardan yapılmış sandıklara yerleştirilmiş, sandıkların üzerine kızgın demirle külçelerin sayısı ve ağırlığı dağlanmıştı. Sir Francis ambardan yukarı çıktığı zaman iki çuval dışında diğerlerinin ve külçe dolu sandıkların hepsinin kamerasına taşınmasını emretti. Adamlarına "bu iki çuvaldaki paraları şimdi bölüşeceğiz" dedi. "Paylarınızın geri kalanını sevgili İngiltere'mize döndüğünüz zaman alacaksınız." Elindeki hançerle para dolu iki çuvalın dikişlerini kesti. 10 guldenlik gümüş paralar ışıldayarak yere akarken tayfalar kurt sürüsü gibi uludular. "Bunları saymaya gerek yok. O peynir kafalılar bu işi bizim için yapmışlar bile." Sir Francis çuvalların üzerine şablonları yazılmış sayıları işaret etti. "Şimdi adını söylediğim her tayfa öne çıkacak." Adamlar heyecanla kahkahalar ve açık saçık şakalar arasında sıraya dizildiler. Adı söylenen her tayfa ayaklarını sürüyerek öne çıktı. Şapkasını öne doğru uzatmıştı. Gümüş guldenlerden payına düşen miktar ona verildi. Gemide ganimetten hiç pay almayan tek tayfa haldi. Aslında bir deniz yar subayı olarak pay almaya hakkı vardı. Mürettebatın hissesinin 200'de 1'i kadar para almaya. Babası bu parayı onun için saklayacaktı. Sir Francis hale makul bir tavırla kesesinde gümüş ya da altın olan bir çocuktan daha aptalı bulunamaz diye açıklamıştı. "İleride bir gün paranı senin adına sakladığım için bana teşekkür edeceksin." Paylaşmadan sonra kaptan yalandan öfkelenmiş gibi mürettebata döndü. "Zengin olduğunuz için artık sizi çalıştırmayacağımı sanmayın" diye kükredi. "Gemiyi kalafat için kıyıya çekip yan yatırmadan önce ağır yükün geri kalan bölümünün de karaya çıkarılması gerekli. Teknenin kirli dibini temizleyecek, yeni sereni dikecek ve topları yerleştireceğiz. Burada sizi 1-2 ay uğraştıracak kadar iş var." 7. ayrımın sonu. Sayfa 94.